Yehuda Halevi Aşlak, Bağla Sulam, Mektuplar 29. Mektup. 1927 Londra. Ruh eşime, mumu sonsuza kadar yansın. Mart ayının 22'sinde yazdığın mektubunu aldım. Yeniliklerinin üzerinde düşünme ve dikkatle inceleme zamanının olmamasından hoşnutsuz olmanı anlıyorum. Bundan ben de üzüntü duyuyorum. Hatta senden daha fazla. Ama yine de umalım ki Yaradan kalbini güçlendirsin. Yazdıklarınla ilgili olarak diyebilirim ki şimdi alçak gönüllü olma zamanı değil. Çünkü kitabın büyük bir bölümü basıldı. Bu nedenle ifşa olması gerekenler zaten ifşa olmuş sayılır. Dolayısıyla kitabı dilediğin gibi yayınlayabilirsin. Ben ise Tora'daki yenilikleri yasaklayanları ve ondan eskisinden önce yeniyi çıkaranları bilmek istiyorum. Kitabımı iki şekilde yorumladılar. İlk olarak her şey zaten Ari'nin yazılarında var olduğundan, ki bu gerçekten de öyle, kitapta hiçbir yeniliğin ya da ilavenin olmadığını söylediler. İkinci olarak neden söyledikleriyle ilgili atalarımız tek kelime bile yazmamış diyerek söylediğim her şeyin benim kendi görüşüm olduğunu söylediler. Bu durumda sen olsan atalarımızın daha önce belirtmediği şekilde yeni bir kabala metodu yaratmaya istekli olan ve bunun için onların temiz olmayan geçmişlerini gerekçe gösteren böyle birinin sözlerine güvenebilir misin? Gerçekte belki bu dünya topraklarındaki Yaradan'ın iyiliğini görürler diye Ari'nin yazılarına tek bir ilave bile yapmadım. Dolayısıyla diğerlerinin gözlerine maruz kalmadan önce kitabımda ustalaşmak için acele edersen iyi olur. Böylece onlara zaten Ari'nin yazılarında var olan her şeyi gösterebilirsin. Kitabımdaki tüm açıklamaların özü ve ana fikri Orhozer'in ifşasıdır. Bu konu Ari'den önce Safed'e gelmiş olan ilk kabalistlerden bu yana tüm kabalistlere yeteri kadar ifşa olmuş olduğundan Ari'nin bununla ilgili açıklamaları kısa ve özdü. Bu nedenle bu konuyu detaylandırmamış ve ayrıntıya girmemişti. Ancak 4. bölümde ve Yaşam Ağacı sayfa 104'te bunu Abya düzeni olarak açıklıkla ifade etmiştir. Burada Or Yaşar'ın 5 behinotuyla ilgili yaptığım tüm değişiklikler Orhozer konusu olarak sunulmuştur. Aslında kitabımda belirtilen Or Yaşar'ın 5 behinotunun Ari'nin kabalasının yeniliklerinin kalbi olduğunu bil. Yaratılış kitabındaki 10, 9 değil 10, 11 değil ayetiyle desteklenen bu konu onun çağdaşlarıyla arasındaki tek itilaf. Ama yine de şunu söylemeliyim ki onun sözlerini anlamak kafa karışıklığı yaratan bir şey. Çoğu yerde 5 behinot yerine 10 sefirot yazar. Rav Haim Vital'in de kendindeki engelleri ve kötülüğü atabilmek için bunu bilerek böyle yaptığından eminim. Genel ön sözde bu nitelikten bahsederek her ikisinin de Tanrı'nın sözlerini ispatladığını zaten belirttim. Rav Haim Vital'in 10 sefirotu ve 5 behinotu eşit olarak göstermeye dikkat ettiği Girişe Kapı kitabında ve bilgi makalesinde bunu görebilirsin. Ancak bunlar öğrenciler için yeterli değildir. Ki bu nedenle bu sözleri sadece kendi adıyla imzalamıştır. Haka'nın Zivugu ile ilgili olarak diyebilirim ki benim ayrıntılı Ari'nin kısa ve öz yazması Ramak'ın öğrencileri arasında meselenin fazlaca ifşa sebebiyledir. Ari bununla ilgili olarak Zivugu'da Haka, Abya'nın dışsallığı gibi sadece Atzult'tan önceki dünyalara ait olduğundan Ramak'ın tüm sözleri Tikkun dünyası ile ilgili değil Toho dünyası ile ilgilidir der. Oysa Tikkun dünyasının başlangıcında açıklamış olduğum gibi Abya'nın içinde Haka yoktur ama Piusa'nın Zivugu vardır. Fakat Yesodot'un içinde bu konu her yere uzlaşma formunda uygulanabilir. Rashbi'nin makalelerine giriş kitabındaki Zohar'la ilgili açıklamanın Şemot bölümünün başlangıcına bak. İki erdemli ile ilgili olarak ona giren erdemliye Yusuf, ondan çıkan erdemliye Benyamin denir. Ve bilge olanın semanın parlaklığı gibi parlayacak, üst zivukta ışıldayacak yazar. İlkine Or Yaşar'ın 9 Sefirotu'nun yayılımı olan aydınlatan denir. İkincisine ebediyen yaşayan kişi olan parıldayan denir. Oraya baktığında sözlerime yeni başlayanlar için konuları düzenlemem haricinde hiçbir şey eklemediğimi göreceksin. Ve bu yalnızca Rav Nathan Neta Shapiro ve Rav Shmuel Vital'i ilgilendirir. Ve bu konuda kılık kırk yaracak bir durum yok. Bazen tikkun dünyasına ait bir makalenin ortasında duruyorum. Çünkü öğrencinin aklını karıştırmamak, onu güvenli ve inançlı yola yönlendirmek istiyorum. Parsufimi, dünyaları ve genel olarak Mohini kısa ve öz olarak açıkladıktan sonra başa dönüyor ve Rav Haim Vital'in yaptığı gibi makaleleri muhteşem bir düzende açıklayabiliyorum. Kendine sıkıntı veren her ikisi de Tanrı'nın sözü olduğundan onun rahatlığını görmekle ödüllendirilir. Her ikisi de bir olduğu için üzüntünün derecesi huzurun ölçüsüdür. Tek fark onunla divekuttadır. Çünkü divekut sırasında yargı merhamete dönüşür. Bunun işareti şudur. Ölüme mahkum edilmiş olsa bile kral tarafından görülmüş biri affedilir ve yaşamla ödüllendirilir. Dolayısıyla divekutta olmayan bu iki mat arasındaki fark gematriyada 98'dir. Çünkü sonrasında erdemli insan kötünün önünde düşer ve erdemli bir insan 7 defa düşer ve tekrar yükselir. Hamursuz sırasında özellikle çalışmamın ortasında olduğumdan Londra'da olmak benim için çok zor. Umutlu olmama rağmen iyi bir geleceği çekme yolu olan şimdi de olmak edindiğim tek alışkanlık. Bu nedenle özlem duyacak çok şeyim var. Hamursuzdan sonra Kudüs'e dönmeyi planlıyorum. Ve seni kralın sarayında hazır ve istekli görmek istiyorum. Çünkü Matzot tatilinin neşesiyle giriş ve çıkış açıklığını arayan herkesten ayrılmış olacaksın. Söylendiği gibi Matza'ya vavı çekmek, Matza'yı Mitzva'ya ve dilimi bütüne döndürmek için parçalara ayırma kurallarıyla daha ne kadar meşgul olacaksın. Atalarımız şöyle der. Ödül almak için öğretmene hizmet eden hizmetkar gibi olma. Çünkü fiili alıştan önce bu onları tatmin etmez. İnsanların kullandığı bir atasözü vardır. Tüm kemiklerini kıran kişinin bir kemiği kırılmaz. Fakat tersine verenin elindeki kırılma nedeniyle güçlenir. Sonra ve erdemli olan onların topraklarının iki katını devralır. Sözünün anlamı olan her iki yarımdan biri bütün hale gelir. Çünkü burada kırık yoktur, her ikisi de tam ve bütündür. Öyle görünüyor ki ikisinden biri kırılmaz ve kişi ekmeği ikiye katlar. Çünkü Malhut keter olmak için geri döner. Bu Elisha'nın peygamber Elia'ya sorduğu şeydir. Bana göre senin ruhun iki katı olsun, yani verenin ruhu. Atalarımız şöyle der. İnsan Purim'de kendini bilmeyecek kadar içmiş olmalı. Bu demektir ki insan güzel eş, güzel ev ve güzel araçlar vasıtasıyla bilginin büyümesiyle ödüllendirilir. Tıpkı Zuhar'da yazdığı gibi. Ve İsrailoğulları Şabat'ı yerine getirir. Fakat sarhoşluk ve çavdar vasıtasıyla aklını büyütmeyle ödüllendirilen de vardır. Tıpkı şöyle yazdığı gibi. Çavdarı kaybedene şarabı kötü kalpli olana ver. Aslında bu yalancılık üzerinedir. Çünkü sarhoşluk durumunda kişi sanki tüm dünya onunmuş gibi mutlulukla yalan söylerken kalbin genişletilmesi ona ne verir ve ne ekler. Bu nedenle onunla ilgili yalancı ve asılsız olmanın memnuniyetiyle insanlarla ilgili dalga geçtiği için şöyle yazılmıştır. Şarap şakacısı. Bu Nuh'un günahıydı ve yönetici melekler içmiş olduğu için onunla alay etti. Fakat Amalek'in klipası denilen bayağı ve değersiz bir klipa vardır ki bu sözleri havada bırakır. Bu demektir ki kişi o kadar materyalisttir ki 13 akit ve Persimon'un 13 nehriyle bile uzlaşmaz. Çünkü onları da havaya atar ve şöyle der: onlara ne verdiysen al. Elişa ile ilgili olarak o 12 çift öküzü sürüyordu ve 12.siyle beraberdi. Yazılmasının anlamı budur. Bayağı olanın çalışmasına sürmek denir ve o zaten en alt derecededir, yani 12.'dir. Yılın derecelendirilmesinde Mart ayına 12. ay denir. Peygamber Eliyah, verenin örtüsünü tutmakla sonsuza kadar ödüllendirildiğinden örtüsünü atar ve onu Yaradan'a adak olarak sunar. Adar, adir kelimesinden gelir. Bu nedenle olağanüstü güce adar denir. Adara bu güç yalnızca Tora vasıtasıyla gelir. Orada ne ilim, ne anlayış, ne de düşünce olmamasına rağmen Amelek yine de zayıflar, bozulur ve yok olur ve onun yerine bir varis gelir. Konu şudur ki yalnızca ona bağlantısı olanlar ve onu deneyimleyenler de tapınma iptal olur. Rüzgara baltayla vurmak imkansızdır. Daha ziyade rüzgarı ya da demiri geri püskürtür. Amelek'in özü bilgi olmadan sadece alay üzerine kurulmuş, maddesellikteki her şeyi bozan şakacı olduğundan bilginin özüyle onu dünyadan çıkarmak mümkün değildir. Tersine o mantık ötesi, yani Tora'nın şarabı vasıtasıyla çıkarılabilir. Tora'nın ışığının bütününden geriye bu devasa güç kalır. Onun vasıtasıyla anlarsın ki şarap çavdarlarla dolu değildir. Amelek'in tohumunu Kraliçe Ester Festivali'nde yok etmek için iyi bir çaredir. Yani atalarımız der ki, Purim'de kıyafetlerle misafirleri karşılamada değişmeye izin verilir. Bu atalarımızın dediği gibidir. İnsan Purim'de sarhoş olmalıdır. Yani şöyle derler: Tora'ya hizmet etmenin onu çalışmaktan daha yüce olduğunu sana öğretmek için öğrendim değil, dökme su der. Onlar aynı konunun iki zıt ucu olduğundan kişi çalışarak değil hizmet ederek iki katıyla ödüllendirilir. Bu nedenle onlara iki katı denir. Kilitleyen bir anahtar aynı zamanda açmaya da uygun olduğundan yasaklama müsaadedir. Purim'de birbirine hediyeler göndermenin anlamı budur. Çünkü garı olan biriyle vakı olan biri arasındaki uzaklık olmadığından iki hediye arasında da fark yoktur. Zohar'da şarkıların şarkısında yazılmıştır: senin aşkın şaraptan daha iyi. Yani hohmanın olmadığı yerde bile kişi Yaradan'ın mutlak bütünlüğüne tutunmuş olduğundan dostluk Tora'nın şarabından yayılır. Bu Tora'nın kendi ilminden değil, Tora'nın bereketinden çıkan Tora'nın şarabından gelir. Ve onların anıtı onların tohumlarından kaybolmaz. Sözünün anlamı budur. Kötüye baktığı anda onlar kaybolur ve artık burada Ahuraim'in olmaması ifşa olur. Ve Purim'in bu günleri hatırlanır ve yerine getirilir. Ve Mordehai krallık giysileriyle kralın önünden ayrıldı. Her şey, Ester'in teşhiri bile erkeğe bağlıdır. Kısa ve öz olmaya çalıştım. Çünkü bu konulardan daha önce pek çok kez bahsetmiştim. Yukarıda anlatılan konularla ilgili eksikliğini Yaradan'ın tamamlamasını umarım. Ne kadar zaman daha Yaradan'ı test edeceksin? Eğer ona inanıyorsan bu kadar sık arkana dönmemelisin. Ve neden Yaradan Raşi'nin arkasına dönmeyeceğinin inancını taşıyordu? Özellikle ben sevdiğin içinim. Bu dünyaya bağlandığım her gün tek bir bağda Yaradan'a bağlandım. Dolayısıyla şimdi onun sevgisi benim için dediğinde. Ancak insan gözleri Yaradan kalbini görür. Çünkü ağız ve kalp aynı şey değildir. Ve bunun şifası Tora'dır. Aslında sayende Tora ile ilgili çok şey öğrendim. Sen boş sözler yazdıkça karşılığında ben Tora'nın sözlerini kullanmış oldum. Senin materyalizminle savaşma gücüm yok. Öğretilerimin ışığı seni, hatta önceki nesilleri bile aydınlatmaya yeter. Ama sen kendin materyalizminin tersine çalışmadın ve Yaradan'ın ve onun hizmetkarlarının yüceliğinden, onun kutsal torasından hiç etkilenmedin. Bir süredir seni bununla ilgili olarak uyarıyorum. Bu uzun süredir seni benden ayıran kalın bir duvar. Tozun içinde solup giden bu güzelliğe yazıklar olsun. Bil ki bu çalışmayı dışsal bir çalışma olduğu için ben oraya gelmeden önce yapabilirsin. Her kim kralın önünde giysilerini temizlerse saygı kazanmaz. Dolayısıyla kendini zamana göre ayarla. Böylece oraya girebilirsin. Çünkü sen de onun dünyasına yeter diyen kişiden başka bir yanlış görmüyorum. Zaman kısa ve Tora açısından yapılacak çok çalışma var. Acele et ve yaşam ışığı vasıtasıyla Rapidim'den ışığa doğru git ve beraberce atalarımızı kurtaran ve bizi kurtaracak olan kurtuluşla kutsanmış olalım. Amin. Dileyelim ki öyle olsun. Yehuda Leib.